Çalışmada Tora'nın orta çizgi dediği şey nedir? Makale 19, 1989-90. Zohar da şöyle yazar. Kabalist Yehuda der ki, Işık Gevura tarafından gelir. Kabalist Yossi der ki, bu nedenle ışık soldadır. Ona şöyle söyler. O sağa döndü. Şöyle yazdığı gibi. Sağ elinde kızgın bir yasa. Ve şöyle yazılıdır. Senin sağ elin tanrım, gücünde olağanüstü. Bu nedenle solun sağa dahil olduğunu görürüz. Şöyle yazdığı gibi, sağ elinde ve sağ solun içinde, şöyle yazdığı gibi, senin sağ elin tanrım, gücünde olağanüstü. Bu nedenle sol olan Gevura sağa dahildir. Edinim ortadadır, yani hem sağı hem solu içerir. Ayrıca şöyle yazılmıştır. Nisan, İyar, Sivan, HGT'ye karşılık geldiğinden Mihal Hesed'e, Gabriel Gevura'ya ve Uriel Tiferet'e hükmeder, üçüncü aya Uriel hükmeder. Bütün insan sözünün anlamı budur. O Yakup'tur, Tiferet'tir. Aynı zamanda bütün, bütünlük kelimesinden gelir. Ve şöyle yazılmıştır. Üçüncü ayda üç dereceyi içeren üçüncü topluluğa verilen yani üç resul ve üçlü öğreti, pentato, peygamberler ve hagiografa hepsi birdir. Bu nedenle manevi ilim orta çizgi olarak kabul edilir. Ayrıca şöyle yazılmıştır. Ve tüm insanlar sesleri gördü. Gördü der. Oysa şöyle demeliydi. Duydu. Cevap şudur. Bu şekilde öğrendik. Bu sesler karanlığa, buluta ve sise kazınmıştır ve onların içinde bedenin göründüğü gibi görünürler. Maneviyatın sağ ve solu içermesinin çalışmadaki anlamını anlamalıyız. Işık, bütünlük denilen bütün insan Yakup'a üçüncüde verildi ne demektir? Onlar karanlığa, buluta ve sise kazındı ne demektir? Bilinir ki çalışma düzeninde önce kişi cennetin krallığının sorumluluğunu üzerine almalı ve sonra maneviyatı çalışmalıdır. Bu böyledir çünkü eğer cennetin krallığına sahip değilse şunu sormalıyız. Kimin ilmini çalışıyor? Çünkü önce kişi maneviyatı verene inanmalı ve sonra maneviyatı yerine getirmeli. Bu nedenle kişinin mantık ötesi gitmeyi üzerine aldığı cennet krallığına asiya, eylem denir. Diğer bir deyişle, mantığı kişiye pek çok soru getirse de onlara şöyle cevap verir. Bana mantığınla sorular soruyorsun ve ben, inanç denilen mantığın anlayamadığı, ulaşamadığı, edinemediği bir yerde mantık ötesinde gidiyorum. Bu nedenle bana sorduğun tüm soruların bir anlamı yok. Buna sağ denir. Öyle ki yaradan dünyaya iyilikseverlikle bakmaktadır. Dünya ile ilgili pek çok sorusu olsa da mantık ötesi gider ve şöyle der. Onların gözleri var ama göremiyorlar. Onun yerine herkese iyilik verdiği için krala şükreder. Buna sa, hesed denir. Yani dünyanın yönetimi heseddedir, rahmet. Bu demektir ki yaradan dünyayı sadece hasedimle yönetir. Bununla ilgili şöyle der. Seni her gün kutsayacağım. Ancak eğer insanda kötü yetzer, eğilim varsa bağlısı olan bunun tiziyur, çekmek kelimesinden geldiğini söyler. Diğer bir deyişle kötü eğilim kişiye yaradanın rehberliğinin, onun dünyaya olan tavrının yanlış imgelerini gösterir. Ayrıca tozun içindeki kutsallık denilen çalışmanın bayağılığını da gösterir. Dolayısıyla kişi nasıl bunların üstesinden gelip bütünlük denilen sahada yürür ve şunu söyleyebilir. Tüm yaşamım boyunca sadece iyilik ve rahmet beni izleyebilir. Atalarımız bununla ilgili şöyle der. Yaradan dedi ki, kötü eğilimi ben yarattım, şifası için maneviyatı verdim. Öyle anlaşılıyor ki bağlandığı manevi çalışma ona şifa olacaktır. Yani ışık vasıtasıyla kötülüğün üstesinden gelebilir ve sağ denilen hesedin yolundan yürüyebilir. Bu açıdan şöyle denilebilir. Işık eylemden sonra adlandırılarak sağda verilmiştir. Diğer bir deyişle sağ çizgide yürümesi için kişiyi uygun hale getirir. Buna bütünlük denilen maneviyatın ilk idraki denir. İlimdeki ikinci idrak, hohma, bilgelik denilen soldur. Bu maneviyatın bilgeliği olarak düşünülür. Diğer bir deyişle, Hesed denilen sağa sahip olduğu için mantık ötesi inançla Yaradan'a inanır, Yaradan'ın dünyayı iyilikseverlikle yönettiğine, maneviyatın bilgeliği denilen, maneviyatın vereniyle ödüllendirilir. Şöyle yazdığı gibi, ışık bilgelikten gelir. Diğer bir deyişle, maneviyatın bir vereni olduğuna inandığı an, ışıkla ödüllendirildiği andır. Bilinir ki ışık hohmadan gelir ve bu anlayışa sol denmelidir. Yani sol, kişi örtülü hasedim denilen mantık ötesi inançla sağla ödüllendirildikten sonra gelir. Ancak sol, hohmanın açığa çıktığı zamanla ilgili olarak konuştuğumuzda orta çizgi denilen başka bir mesele söz konusu olur ki bunun anlamı hohma hasedimle kılıflanmak zorunda demektir. Bunun öncesinde sağ hasedimle sol hohma arasında büyük bir uzaklık vardır. Tıpkı atalarımızın söylediği gibi ışık lişma çalışan kişi yani maneviyatı lişma ile ödüllendirilmek amacıyla çalışan kişinin çalışmadaki niyeti hesed derecesini başarmaktır. Yani her şeyi ihsan etmek amacıyla yerine getirme gücüne sahip olmak için çalışır. Tıpkı atalarımızın söylediği gibi kim erdemli bir öğrencidir? Kendisi için bir şey istemeyip şunu söyleyen, senin olan senin, benim olan da senin. Sonrasında ışık vasıtasıyla hesed ile ödüllendirildiğinde ona maneviyatın sırları gösterildi. Buna halen daha sol denir. Bu noktada sol, sağla işbirliği yapmalıdır. Bu demektir ki sol olan hohma ışığı sağ olan hasedimle kılıflandı ve buna orta çizgi sağ ve solun arasındaki denir. Bu nedenle maneviyatın hesed ve gevurayı içerdiği kabul edilir. Bunu izleyen ilk aşama kişinin lişma derecesine ulaşmayı yani ihsan etmeyi arzuladığı aşamadır. Bu aşamada kişinin sürgünde olduğu kötü eğilimle yönetildiği kabul edilir. Bu noktada ışığa ihtiyacı vardır. Buna lişmayı başarmak için maneviyatı çalışmak denir. Yani atalarımızın şu söylediğine inanmaktadır. Kötü eğilimi ben yarattım, şifası için maneviyatı verdim. Buna sağ formunda ışık denir, yani ihsan etme amacı hesed. Ve lişma derecesini elde ettiğinde ikinci bir aşama gelir ve maneviyatın sırlarının ifşasıyla ödüllendirilir. Dünyada bir veren olduğunun idrakiyle ödüllendirildikten sonra verenin kişiye maneviyatı verdiği aşama gelir. Bunun daha fazlası da vardır. Hasedim yani sağın içine dahil olması gereken hohma denilen üçüncü bir aşamaya ihtiyaç duyar. Bu böyledir çünkü ışık hohmadan yayılır. Bu demektir ki edinim hohmadan gelir ve hasedim ışığıyla kılıflanır. Ayrıca hasedime eylem, edinime ışık hohma denir. Kişinin edinimi eyleminden fazla olmamalıdır. Bununla ilgili atalarımız şöyle der. Hohması bilgelik, eylemden büyük olan kişinin hohması devamlılık göstermez. Bunun sonrasında hohma denilen ışık orta çizgide parlar. Maneviyatın hesed ve gevurayı içerdiği kabul edilir. Maneviyatı onun rızası için çalışan kişinin yerine getirmesi gereken İki anlayış vardır. 1. Yaradan için bir şeyler yapmakla ilgili hiçbir bağının olmadığını, tersine hepsi benim diyen kötü eğilimin yönetimi altında olduğunu görür. Bu eğilim ihsan etmek için bir şeyler yapmasını engeller. Yalnızca kendi arzularının esiri olduğunu gördüğünde çalışmaya gelebilir. Eğer alma arzusundan bir fayda elde edemezse çalışma enerjisi olmaz. Başka bir deyişle çalışma ölçüsü alma arzusunun kazanacaklarına bağlıdır. Kişi onun hükmünden çıkmaya çalıştıkça tıpkı makalede yazdığı gibi şabattan bahsetmek sıradan bir günden bahsetmek gibi değildir demek çalışmada ne demektir? Kişi kölelikten ve sürgünden çıkmaya çalıştıkça görür ki karanlığa, buluta ve sise batmıştır. Bu aşamada atalarımızın kötü eğilimi ben yarattım, şifası için maneviyatı verdim sözlerinin tersini yaşar. Diğer bir deyişle içindeki kötülük güçlenir, yani çalışmaya, çabalamaya başladığını ve lişmeyi başarmak amacıyla iyi eylemler yaptığını ve bunun aksini deneyimlediği için böyle bir bayağılığa düşmüş olduğunu asla hayal edemez. Aslında bu ona şu anlayıştan gelir: kalbini sertleştirdiğim için. Aşağıda olmasının sebebi, yukarıdan gelmesine rağmen karanlığı hisseden kişi onun için hiçbir şey parlamaz, sürgünü yaşamaktadır. Yukarıda söylenenlerle bize şu sorulanı yorumlayabiliriz. Zuhar'ın şöyle söylemesi ne demektir? Bu sesler karanlığa, buluta ve sise kazınmıştır ve onların içinde belirirler. Bunu şöyle yorumlamalıyız. Bu sesler kişinin ihsan etme amacıyla hareket etmesine güç vermek için gelen maneviyatın sesleridir. Buna Lişman'ın ikinci anlayışı denir. Yani ihtiyaç duyduğu ve maneviyatın seslerini toplayacağı karanlık, bulut ve sis kabı. Lişma denilen bu iki anlayış yukarıdan verilir. Bir kli kap, yani karanlık. Kişi karanlığa daha fazla tahammül edemediğinde buna ihtiyaç duyar. İki ışık, yani güç. Bu ihsan etme amacı için güç veren maneviyatın sesi onu ıslah eden ışıktır. Bu şudur: kötü eğilimi ben yarattım, şifası için maneviyatı verdim. Diğer bir deyişle maneviyatın sesi kötü eğilime lişma niyetiyle şifa verir. Bu sebeple şöyle yazılmıştır: bu sesler karanlığa, buluta ve sise kazınmıştır ve onların içinde bir bedenin göründüğü gibi görünür. Bu demektir ki eğer daha önce karanlık ve eksiklik yeri denilen kelime sahip olsalardı, o zaman maneviyatın sesi karanlığa girer ve orayı aydınlatırdı. Fakat eksiklik yeri olmadığında, yani ihsan etme amacıyla hiçbir şey yapamıyor olmanın eksikliğini hissetmediğinde, ışığın gireceği bir yer olmadığı için ışığın aydınlatmasından bahsedilemez. Bu, sağın anlayışıyla, yani hesetle ilgilidir. Bu demektir ki kişi başkalarına iyiliksever davrandığında hesede, ihsan etme denildiği için ihsan etme kaplarını edindi. Bu bağlamda kelime zaten tamamlamıştır. Sonrasında sol denilen maneviyatın sırlarıyla ödüllendirildiğinde üçüncü anlayış başlar. Işık alma kaplarında geldiği için kaplar kesinlikle ihsan etme amacında olmalıdır. Kişi ihsan etme amacıyla ödüllendirilmiş olsa bile sol olarak kabul edilir, çünkü hasedimle kılıflanan hohmanın ıslığı henüz gerçekleşmemiştir. Yoksa hohması eylemlerinden daha büyük olurdu. Burada hohmanın hasedimle kılıflandığı orta çizgi meselesi başlar. Bu demektir ki hohma alan alma kapları hasedimle kılıflanacak. Şu söylenenin anlamı budur: Işık heset olan sağdan, gevuro olan soldan gelir. Buna hohmanın ifşası denir. Ancak sağ solla, sol sağla kaynaşmalıdır. Işığa orta denilir, çünkü hohma ve iyi eylemler içerir. Tıpkı daha önce hohması eylemlerinden büyük olmamalıdır dediğimiz gibi. Bağla Sulam ve tüm insanlar sesleri gördü sözünü şöyle açıklar: bilinir ki ses demek duymaktan gelen, bina denilen heset demektir. Görmek hohmadır. Şöyle yazdığı gibi: toplumun gözleri toplumun bilgeleridir. Ayrıca alma kaplarında parlayan hohmayı alabilmek için almamak gereklidir. Bu şekilde ses ve duymak denilen hasedim kılıfı kaba yayılır. Dolayısıyla ve tüm insanlar sesleri gördü cümlesi demektir ki kap sesle, yani hesetle kılıflandığında hohma ışığını aldıklarını gördüler. Bu sebeple şöyle yazılmıştır: sesle, yani hasedimle kılıflandığında hohmayı gördüler. Buna hohmayı ve hasedimi içeren orta çizgi denir. Yukarıda söylenenlerle bize bütün bir insan, Yakup ve Tiferet denilen ışık üçüncüde verildi demek ne demektir şeklinde sorulmasının anlamını anlayabiliriz. Cevap şudur ki ışık orta çizgidir ve Yakup orta çizgidir. Bütünlükten dolayı sağı ve solu içerir. Diğer bir deyişle hohma ve hasedimin kaynaşması söz konusudur. Çalışmada bu demektir ki, kişi hohmasının eylemlerinden daha büyük olması yasaklandığı için hem hasedim hem de hohmayı içermelidir. Ancak kişi inanmalıdır ki ondan başkası yoktur, her şeyi yaradan yapar. Diğer bir deyişle Bağla Sulam'ın dediği gibi, eğer ben kendim için değilsem kim benim için olması sebebiyle kişi her eylemden önce insana tek seçim verilmiştir demelidir. Dolayısıyla her şey kişinin seçimine bağlıdır. Ancak bundan sonra kişi her şey ilahi yönetimden gelir, insan kendi başına bir şey yapamaz diyebilir. Ari'nin şu sözlerini açıklayabiliriz. Işığı örten searot saçlar meselesinden dolayı onlar değersiz oldukları sürece ışıktan haz alırlar. İnanmalıyız ki Yaradan bize bir arzu ve iyi eylemler yapma özlemi verdi. Kişi değersiz olduğu sürece Yaradan'ın onu iyi şeyler yapmaya zorladığını hissedemez. Yaradan'ın kendini kıyafetlerle saklamasının sebebi budur ve bu kıyafetin adı lolişmadır. Diğer bir deyişle bazen Yaradan kendini dostların kıyafetinde saklar. Örneğin kişi şafaktan önce kalkıp çalışmak istemez. Bu yüzden Yaradan kendini dostlarla kılıflar ve kişi yorgun olsa bile yataktan kalkar. Çünkü çalışmaya gelmiş tüm dostlarının onun bayağılığını görmesinin hoş olmayacağını düşünür. Bu nedenle kalkar ve çalışmalara katılır. Öyle anlaşılıyor ki Yaradan'ın emirlerini yerine getirmek için yataktan çıkma enerjisi yoktur. Bu nedenle Yaradan onu çalışması için zorlayamaz. Yatakta kalır. Fakat dostları onu mecbur eder. Lolişmada birçok derece olmasına rağmen bu örneğe benzer şekilde kişi lolişmada hareket eder. Biz şimdi çalışmaya katılan ve eylemleri yerine getiren kişiye bakmalıyız. Diğer bir deyişle bunları yerine getirmesi sebebi Yaradan ise bedenin üstesinden gelme ve iyi eylemler yapma gücünü bulamaz. Dolayısıyla lolişmada neyin önemli olduğunu görmeliyiz. Yine de kişi yukarıda söylenen ondan başkası yok sözüne inanmalıdır. Yani onu iyi eylemler yapmaya zorlayan Yaradan'dır. Fakat henüz onu zorlayanın Yaradan olduğunu bilmeye layık olmadığından Yaradan kendini kan ve etle kıyafetlendirir. Onlar vasıtasıyla Yaradan bu eylemleri yapar. Bu nedenle Yaradan ahureyim, kaba et formunda hareket eder. Diğer bir deyişle kişi yüzler görür fakat inanmalıdır ki yüzlerin arkasında bu eylemleri yapan Yaradan var. Bu demektir ki insanın yanında Yaradan'ın istediği eylemleri yerine getirmesi için onu zorlayan Yaradan durur. Öyle anlaşılıyor ki Yaradan her şeyi yapar ama insan inanması gerektiğini değil gördüğünü hesaba katar. Bu sebeple kişi eylemlerini lolişmada yerine getirdiğini söyler. Tıpkı onu zorlayan dostlar örneğinde olduğu gibi. Bu zorlamanın sadece dostlardan gelmesi gerekmez. Daha ziyade herkesin kendine uyan içsel bir görünüşü vardır. Bu nedenle örneğin dostları onu gelmeye zorladığı için toplantıya gelen kişi şöyle der. Çalışmaya gelme sebebim Yaradan. Yaradan dostların kıyafetiyle kıyafetlenmiş. Dolayısıyla şimdi çalışmasına sebep olduğu için Yaradan'a şükreder. Öyle görünüyor ki kişi eylemlerini lolişmada yerine getirdiğinde eylemleri yerine getirmeye onu zorlayanın Yaradan olmadığını bildiğinde ve dostları istediği ve onlara uymak zorunda olduğu için hareket ettiğinde inanmalıdır ki bunu Yaradan ıslığı yerine getirmesini emrettiği ve Yaradan'ın emrine uymak zorunda olduğu için yaptı. Ancak Yaradan kendini dostlar lolişma kıyafetinde saklar. Böylece kişi bu kılıflanmayla lolişmanın sesine uymak zorunda olduğunu düşünür. Fakat gerçekte kişi inanmalıdır ki tüm bunlar Yaradan'ın yaptıklarıdır. Bu nedenle ıslahları yerine getirdikten sonra lolişma kılıfının arkasında Yaradan olduğunu söylemelidir. Sonrasında Yaradan'a kıyafetlenme vasıtasıyla emirlerini yerine getirme arzusu verdiği için şükreder. Yukarıda söylenenlerle lolişmanın büyük önemini anlayabiliriz. Bu demektir ki bu kişinin düşündüğü gibi değildir. Yani her şeyi lolişma için yapıyor. Daha ziyade bu şöyledir. henüz daha Yaradan'ın gerçek yöneten olduğu hissiyle ödüllendirilmese de Yaradan ona emrettiği için her şeyi yerine getirir. Bu sebeple Lolişman'ın yöneten olduğunu düşünür ve dolayısıyla eylem gözünde o kadar da önemli olmaz. Ancak ondan başkası yok olduğuna inanırsa o zaman gerçek anlamda Yaradan'ın emirlerini yerine getirir ve Lolişma'daki eylemlerinin değerini anlar. Kişinin eylemi sadece Lolişma'da yerine getirdiğini hayal etmesi, sadece henüz kralın emirlerini yerine getirdiğinin, krala hizmet ettiğinin hissiyle ödüllendirilmemiş olmasındandır. Bu nedenle eğer gerçekten Lolişma'da Yaradan ona manevi çalışmaya bağlanmasını emrettiğine inanırsa, Lolişma kıyafetlenmesi için Yaradan'a çok daha fazla şükreder. Bundan sonra Lolişma'daki maneviyat ve ıslahların önemini takdir eder. Atalarımız bununla ilgili şöyle der: ve onlar bilerek insan toplar. Yani bilerek Lişma ve bilmeyerek Lolişma. Seorot saçlar, Lolişma'nın ışığını örter. Yazılmasının anlamı budur. Ona uygun olmadıkları sürece ışıkla beslenemezler. Diğer bir deyişle Seorot bir kıyafettir ve kıyafetin altında ışık parlar. Fakat şimdi ışık örtülüdür.